Ayrım 77.
Sayfa 559. Türk süvari kol ordusu Kızıltaş Vadisi'nin ağzını kapatmaya yetişememiş, vadinin derinliklerini tutmuştur. Bu vadiye giren Yunanlıların bir kısmı Kızıltaş Vadisi'nde Murat Dağı'nın kuzeyinde ve batı eteklerinde süvariler ve silahlanmış köylüler tarafından yok edilir. Bir kısmı esir edilir. Trikupis, Digenis, Dimaras, Kaleidopoulos, kolları ve ötekiler. Bir kısmı ise Frango grubuna katılmayı başaracaktır. Bunlardan savaşa devam edenlerin büyük kısmının da katıldıkları Frango grubunun çoğunluğu ile birlikte yok olduğu anlaşılıyor. Frango grubuna katılmak yerine İzmir'e doğru kaçan disiplin dışı küçük sürülerden bazılarının da Emel Smith Anadolu üzerindeki göz sayfa 323, Spiridonos Harp ve Hürriyetler sayfa 265, süvariler, çeteler ve halk tarafından esir edildiklerini ya da temizlendiklerini görüyoruz. Ancak bir kısmı İzmir'e ulaşarak kurtulmuşlardır. Smirna adlı Yunan fotoğraf albümünde bu kurtulan bitik ve korkudan gözleri yerlerinden uğramış askerlerin resimleri var. Ölünceye kadar kendilerine gelebildiler mi bilmem. Çocuklarının bile hala bu büyük felaketin acısını unutmamış olduklarını görüyoruz. Kısaca savaşın binbir cilvesinin birinden yararlanarak ölüm çıkırından kaçabilenlerin büyük çoğunluğunun sonu da böyle. Dipnot. Fevzi Çakmak diyor ki, özet, Yunanlar 26 Ağustos günü durumu iyice idrak edip o geceden itibaren süratle çekilmek yolunu tutmuş olsalardı, belki kendilerini bekleyen demir ve ateş çemberi içine düşüp mahvolmak akıbetinden kurtulabilirlerdi. 48 saat geçtikten sonra Yunanlar için artık her şey bitmişti. Kaçmaya çalıştılar ama iş işten geçmişti. Her taraftan çevrilmişler ve imha, yok etme tedbirleri tatbikat ve fiiliyat safhasına geçirilmişti. Kuşatılmış olan Yunanlardan kaçabilenler yollarda da vurula eriye, kimi esir, kimi maktul ola ola en son kılıç artıkları da İzmir'de ya denize dökülmüş ya haklanmışlardı. Yakın tarihimiz 3. cilt sayfa 33-34. Şimdi Mısıroğlu ile Dilipak'ın yazdıklarını bir daha okuyalım. Ciddi bir imha muharebesi yapmaya muvaffak olunamamıştır. Mesela Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin bir imha muharebesi halinde gerçekleştirilememesi şayanı dikkattir. Bunun askeri olmaktan ziyade siyasi sebepleri üzerine eğilmek mevzumuz haricidir. Yunanlılar daha sonra geldikleri gibi gittiler, ancak bu halkın vatanı korumadaki sarsılmaz kararlılığı ve kapalı kapılar arkasındaki hala mahiyetini bilmediğimiz siyasi pazarlıklar oldu. Yunan'ı denize döktük mü, yoksa geldikleri gibi gemilere binip gittiler mi? Başta Yunanlar olmak üzere bütün dünyanın kabul ettiği bu kesin ve olağanüstü Türk zaferini küçültmek, sulandırmak, akıl ve gerçek dışı iddialarla karalamak istiyorlar. Yunanlıdan çok Yunancı olmaktan da çekinmiyorlar. Dipnot. Neyimiz varsa bağımsız bir devlet kurmuşsak, hür vatandaş olmuşsak, şerefli insanlar gibi dolaşıyorsak, yurdumuzu batının, vicdanımızı doğunun pençesinden kurtarmışsak, şu denizlere bizim diye bakıyor, bu topraklarda ana bağrının sıcaklığını duyuyorsak, belki nefes alıyorsak, hepsini, her şeyi 30 Ağustos zaferine borçluyuz. Falih Rıfkı Atay, Çankaya, sayfa 314. Velhasıl Ali Kemal'i aratmıyorlar. Kazım Karabekir'in büyük taarruz ile ilgili görüşlerini Karabekir paragrafında aktaracağım. Dipnot. Bazı Türk kitaplarında Yunanlıların 25 Ağustos akşamı Afyon'da bir balo verdikleri yazılıdır. Lord Kinross da aynı yanlış yapıyor ve şöyle diyor. Birden gürüldeyen gök gibi topçu baraj ateşi başladı ve Yunanlılar uykularından uyandılar. Birçoğu Afyon'da gittikleri balodan ancak 2 saat önce dönmüşlerdir. Atatürk sayfa 477. Oysa söz konusu balonun tarihi 25 Ağustos değil 24 Ağustos'tur. Mihal ne Passari, Küçük Asya Ordusu'nun çözülmesi ve esareti 2. sayfa 1. Birçoğunun balodan 2 saat önce döndüğü de Lord Kinross'un süslemesi. 4.3 Zaferden sonra. Abdurrahman Dilipak. Mustafa Kemal İzmir'in kurtarılmasından sonra İzmir'e gelerek burada yaşayan Rum halkına güvence vermiş ve bunun bir göstergesi olarak da ilk gün bir Rum meyhanesine giderek Rumlarla sohbet etmişti. Hatta Venizelos'un burada rakı içip içmediğini sormuş, içmediğini öğrenince acaba niye İzmir'i almaya kalkıştı ki diye espri yaparak aradaki gerginliği yumuşatmaya çalışmıştı. Cumhuriyete giden yol sayfa 109. Mustafa Kemal Rum halkına ne güvencesi vermiş, bu güvenceyi nasıl vermiş, Rumca bildirimi yayımlamış, hükümet konağının balkonundan Rumlara hitap mı etmiş, basına açıklamada mı bulunmuş? Böyle bir şey söz konusu değil. Dilipak bu iddiasını kanıtlamak zorunda, yoksa yine yalan söylediği anlaşılacak. Aradaki gerginliği yumuşatmaya çalıştığı da dili bak yakıştırması. Hangi gerginlik? Az çok eşit durumdaki insanlar arasında gerginlikten söz edilebilir. Bir yanda kesin ve ezici bir galibiyetin sahibi olan Türk ordusu, öte yanda ise Türk'ün merhametine sığınmış sivil Rumlar. Mustafa Kemal'in bir Rum meyhanesine gittiği hikayesinin aslında Fatih Rıfkı Atay'ın anlattığı bir anekdottur. Dilipak onu da doğru aktarmıyor. Anekdotun aslı şöyle. Önce Kramer Palace Oteli'ne gidip güçlükle üst katta bir oda bulabildik. Otel yabancı ve yerli Hristiyanlarla doluydu. Sonradan bize anlattıklarına göre Mustafa Kemal de şehre girince bu otele uğramış. Ne sırması ne de önünde ardında koşuşan generalleri ve subayları var. Dolu salona girmek isteyince garson yer olmadığını söylemiş. Fakat müşterilerden biri tanıyıp da Mustafa Kemal, Mustafa Kemal diye bağırınca kalabalık birbirine girer. Mustafa Kemal kimsenin rahatsız olmamasını rica eder ve yanındakilerle bir masaya oturur. Garson mudur, otel müdürü müdür artık kim önce koşup gelmişse birer kadeh içki istediklerini söyler ve sorar. Kral Konstantin hiç bu otele gelip de bir kadeh rakı içti mi? Hayır paşa efendimiz. Öyleyse neden İzmir'i almak istemişler ve İzmir'e girişin ilk zevkli saatlerinden birini o masada geçirir. Çankaya sayfa 321. Bu anekdotun doğruluğundan da kuşkuluyum ya, neyse. Dipnot. Çünkü Mustafa Kemal'in ilk İzmir günü ayrıntılı olarak biliniyor. İzmir'e geldiği gün 10 Eylül 1922, hava kararmadan hükümet konağından doğruca Karşıyaka'da kendisi için hazırlanmış olan eve gidecektir. Akşamı ve geceyi orada geçirir. Ruşen Eşref Ünaydın, sayfa 142, 147, 159, 164, 166. Salih Bozok, hep Atatürk'ün yanında, sayfa 198, 201. H. Himmetoğlu, Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul ve Yardımları, 2. cilt, sayfa 311. Ayrıca Kramer Palace bir Rum meyhanesi değil, birinci kordonda lokantası da bulunan lüks bir otel. İlk sahibi Avusturyalı bir aile, sonra Naim Bey adına bir Türk devralmış. Nail Moralı Mütarekede İzmir, sayfa 76-77. İzmir'in kurtuluşu sırasında oteli ve lokantasını Naim Bey işletmekteydi. Fahrettin Altay, 10 Yıl Savaş, sayfa 356. Ve Dilipak bu anekdottan yola çıkarak bakınız neler yazıyor, parça parça aktarıyorum. Türk askerleri Yunanların geri çekilmesinin ardından adaları işgal etmemişlerdi. Cumhuriyete giden yol, sayfa 109. Sanki mümkünmüş gibi tatlı tatlı da yazıyor. Yahu kül olan İzmir'de Türk çıkarma ve nakliye gemileri ve bunları korumak için Türk donanması hazır mı bekliyordu? 10 bin kişiyi adalara geçirmek için bile en azından 1000 sandal ister. İzmir Burhaniye arasında şimdi bile 1000 sandal yok. Yoksul Türk ordusu adalara geçmek ne? Sakarya Savaşı'ndan sonra Sakarya Nehri'ni bile aşacak araç gereci bulamamıştır. A. Müderrisoğlu, Sakarya 2. sayfa 325. Ve bir soru, adalar misak-ı millide yer alıyor muydu? Toprak hırsın hiçbir devlete hayır getirmediğini anlamak için tarihe göz ucuyla bakmak bile yeter. Dilipak'ı izleyelim. Mustafa Kemal İzmir'e geldiğinde zaferi bir Rum meyhanesinde kutlayacaktı. Lozan'da iki ulusun kardeş olduğunu öğrenecek, liselerimizin ders programlarından Osmanlı ve İslam tarihini çıkartıp Yunan medeniyet tarihini zorunlu ders yapacaktık. Olan olmuştu. Yunan klasiklerini tercümeye başladık. Yeni Türkiye Cumhuriyeti Batı kültürünü de temelini oluşturan Grek kültürünü kendisi için milat kabul ediyordu. Cumhuriyete giden yol, sayfa 282. Bu bile doğru değil. Zaferi bir Rum meyhanesinde kutlamadığını gördük. Lozan'da iki ulusun kardeşliğinden söz bile edilmemiştir. Ama barış yapılmıştır. Yapmasa mıydık? Yunanlarla hala savaşıyor mu olsaydık? Ders programlarından Osmanlı ve İslam tarihi çıkarıldığı da doğru değildir. Mesela dört ciltten oluşan ilk resmi Türk tarih dizisinin 1931'de basılan üçüncü cildinde, yani tarih 3, sırf Osmanlı Devleti'nin tarihi işlenmektedir. Baskısı, resimleri, renkli haritaları ve tablolarıyla bugüne kadar yayımlanmış en özenli Osmanlı tarihidir. Yunan medeniyeti ayrı ve zorunlu bir ders yapılmamış ama genel tarih içinde elbette yer almıştır. Dipnot. Bugünkü Yunanlılara kızıp da bugünkü Yunanlılarla ilgisi de kuşkulu ve tartışmalı olan o büyük uygarlığı reddetmek ile Frank icadıdır diye trene, uçağa, otobüse, otomobile binmeyi de reddetmek arasında ne fark var? Ona da olmuştu diyor yazıcı. Ne olmuştu yani? Gittikçe ilkelleşmiş, dünyaya kapalı ve çağ dışı medrese eğitiminden dünyaya açık çağdaş eğitime geçmişiz. Dipnot. Başlangıçta çok yararlı olan ve yüksek düzeyde eğitim veren medreselerin zamanla kapılarını bilimsel gelişmelere kapatıp nasıl yetersizleşip ilkelleştiği şu eserlerde örneklerle anlatılmaktadır. Şerafettin Yaltkaya, Tanzimat. Tanzimat'tan evvel ve sonra medreseler, sayfa 463. Osman Ergin, Türk Marif Tarihi, 1. sayfa 97-117, 118-136-140-166. İ. Tekelli S. İlkin, Osmanlı İmparatorluğu'nda eğitim ve bilgi üretim sisteminin oluşumu ve dönüşümü. Özellikle sayfa 21-31-39 ve devamı. M. Rauf İnan, Atatürk'ün devraldığı eğitim, öğretim durumu ve kurumları, Atatürk Konferansları 1971-1972, sayfa 117-161. Bilim ve teknoloji ilk kurulan rasathaneyi göğün derinliklerini ve yıldızları gözlemek uğursuzluk getirir ve küstahlıktır iddiasıyla yıktıran medreseli Ahmet Şemsettin Efendi'nin kafasıyla mı gelişecekti? Tanzimat sayfa 470. Bir büyük yanlışı açıklar gibi de Yunan klasiklerini tercümeye başladık diyor. Ne var bunda? Yunan klasiklerinin çevrilmesine ilk ön ayak olan kimse cumhuriyetçiler değil, milattan sonra 800'de Halife el-Memnun'dur. Yunan klasiklerinden ilk yararlananlar arasında da İbn Sina, Farabi, Biruni, Gazali, Suhreverdi, İbn Rüşd, Muhyiddin İbnül Arabi gibi büyük İslam düşünürleri bulunmaktadır. Dipnot: Profesör Doktor İ.A. Çubukçu, Türk İslam Düşünürleri, sayfa 6, 16, 24, 32, 36, 48, 49, 57, 115, 116. Karl Brockelmann, İslam Ulusları ve Devletleri Tarihi, sayfa 102. Fahrettin Olguner, 3 Türk İslam Mütefekkiri, sayfa 41. Dili bak, bütün yeni softalarımız gibi orta çağın bile çok gerisinde. Allah hepsine zihin aydınlığı versin. Dilipak'ın yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin batı kültürünün de temelini oluşturan Grek kültürünü kendisi için milat kabul ettiği iddiası da emsalsiz bilgisizliğini belirten bir iddiadır. Yeni dönemin belirgin niteliği milliliktir. Hiç olmasa Peyami Safa'nın Türk İnkılabına Bakışlar adlı eserini okusaydı. Peyami Safa diyor ki, Hürriyet ve İtilaf Partisi İslamcılığı temsil ediyordu. Bütün neşriyatında millici düşmanlığı bellidir. Tırnak içine aldığım bu tabiri Ali Kemal her gün milli mücadelenin adamlarına karşı bir küfür gibi kullanıyordu. Ankara Türk milliyetçiliğini temsil ediyordu. Kurtuluş Hareketi'nin bütün sıfatları ve tabirleri buna delalettir. Milli mücadele, milli istiklal, milli hareket, milli zafer, büyük millet meclisi, hakimiyeti milliye, kuvayi milliye, kurtuluş davasının lügatinde bu milli kelimesi yalnız millete mensup, millet için, millet uğruna manasına gelmez. Eksiksiz, katıksız, pürüzsüz imparatorluk Türkçülerinin yapmak istedikleri telifçilik gayretine yabancı, tam bir milliyetçilik mefhumunun bütün manalarını içine alır. Atatürk Samsun'a ayak bastığı günden başlayarak bütün nutuklarında Türk milletinin kuruluşuna, dirilişine, atılışına ve yükselişine ait prensipleri teker teker çizerken her defasında ve daima millet, irade-i milliye, milli hakimiyet, vicdan-ı milli, milliyet ve milliyetçilik gibi mefhumları imparatorluk enkazı üstüne kurmak istediği yeni cemiyetin temel direkleri olarak kullandı. Milli mücadelenin ruhunda bu şuurun ve bu benliğin mihrak olduğuna hiç şüphe edilemez. Atatürk İnkılabı'nın değişmez iki prensibi vardır, milliyetçilik ve medeniyetçilik. Medeniyetçilik kökü bizi Avrupa ve Garp metoduna, düşüncesine ve muaşeretine bağlar. Milliyetçilik kökü bizi Orta Asya ve Şark menşeilerimize, tarihimize, dil birliğimize götürür. Türk İnkılabı'na Bakışlar, sayfa 78-81-85. Dipnot: Mustafa Kemal büyük zaferi kutlayan İstanbul Türk Ocağı Genel Sekreteri Doktor Fethi'nin cansever kutlama telgrafına şu cevabı verir. Yeni Türkiye'nin dayanağı olan millet ve milliyet fikrinin gelişmesi için yıllarca başarıyla telkin ve yayında bulunmuş olan Türk Ocağı'nın milli zafer dolayısıyla gönderdiği kutlamalara teşekkür ve özel temennilerine katılırım. 20 Kasım 1922. Her milli zafere, başarı, düşünce ve kuruma karşı olduğu anlaşılan Castro Bereli Dilipak kitabında bu telgrafa yer veriyor ve Türk Ocakları'nı şöyle anlatıyor. Türk Ocakları'nın o günkü konumu bir bakıma milli bir mason örgütünü andırıyordu. Esas kuruluşu itibariyle Osmanlı toplumunda milliyet fikirlerini yaymak olan azınlık mensuplarının desteğinde şekillendiler. Cumhuriyete giden yol, sayfa 119. Bu da bu kadar. Üçüncü kısım: Lozan, Hilafet ve Ek Konular. 1. Lozan Anlaşması. Kadir Mısıroğlu'nun Mustafa Kemal İngiliz gizli anlaşması hakkındaki senaryosunun Sofya, Suriye ve Kurtuluş Savaşı bölümlerini görmüştük. Senaryonun son sahnesi Lozan hakkındadır. Kadir Mısıroğlu senaryosunun Lozan hakkındaki bölümü için Büyük Doğu ve Sebil-ül Reşat dergilerinde yayımlanmış iki yazıdan yararlanmıştır. Önce bu iki yazıyı görelim. 1.1. Bazı iddialar ve masallar. Büyük Doğu dergisinde çıkan yazı. Türklere dinlerini ve din temsilciliğini, yani hilafeti feda ettirmek şartıyla suni istikbal için gizli bir anlaşmanın müessiri, yani etkeni, tek kelime ile Yahudiliktir. Buna memuru müşahhas, yani görevli kimse de şimdi Mısır hahambaşısı bulunan Hayim Naum'dur. Bu hayim naum, bu korkunç teşebbüse evvela Amerika'da Türkler lehine bir seri konferanslar vermek ve emperyalizme şeflerine Türk'ün maddesini serbest bırakmaları, buna mukabil ruhunu ta içinden ve kendi öz adamları vasıtasıyla yıktırmaları fikrini telkin etmek suretiyle başlamıştır. Yani masonluk hasebiyle Kur'an'ın ahkamını, yani hükümlerini kaldırmak, milleti dinsiz yapmak. Hayim Naum müthiş planının zeminini Amerika'da hazırladıktan sonra İngiltere'ye geçmiş ve halis Yahudi olan Lord Curzon ile temas ederek şu teklifte bulunmuştur. Siz Türkiye'nin mülki tamamiyetini, yani toprak bütünlüğünü kabul ediniz. Onlara ben İslamiyeti ve İslami temsilciliklerini, yani hilafeti ayaklar altında çiğnetmeyi taahhüt ediyorum. Sayı 29 Mayıs 1946. Dipnot. Bu yazıyı GRYT Ansiklopedisi 2. cildi sayfa 251'den aktardım. Büyük Doğu Dergisi yazarı bu iddiaları için hiçbir kanıt, belge, tanık, dayanak göstermiyor. Anlaşılan gayipten bilgi almış. Hayim Naum 1918'de A. İzzet Paşa tarafından gerçekten ateşkes yapılması için Amerika ile ilişki kurmak üzere Avrupa'ya gönderilmiştir. Dipnot. A. İzzet Paşa'nın anıları. Son Sadrazamlar 4. yıl sayfa 1987. Kurtuluş Savaşı günlüğü 1. yıl sayfa 162. İzzet Paşa hükümeti 14 Ekim 1918'de kurulmuş ve mütarekesi kurulu 24 Ekim'de İstanbul'dan ayrılmıştır. Şu halde Hayim Naum Efendi 15 Ekim ile 23 Ekim arasında yola çıkmış olmalı. Ama İngilizlerin engel olması üzerine Amerika'ya geçemeden Hollanda'dan geri dönerek 8 Mart 1919 günü İstanbul'a gelecek ve 13 Eylül 1918'de İstanbul yönetimi tarafından Osmaniye nişanı ile ödüllendirilecektir. Yeşke İngiliz belgeleri ışığında Mondros'a giden yol sayfa 128. Kurtuluş Savaşı günlüğü 1. sayfa 162. Yeşke TKS kronolojisi sayfa 51. A. Demek ki Hayim Naum 1919'da Amerika'ya gidememiş. Öyleyse bu müthiş planının zeminini Amerika'da nasıl hazırlamış? B. Hiçbir kaynakla Hayim Naum Efendi'nin İngiliz Dışişleri Bakanı ile görüşüne dair bir kayıt görmedim. Belki yeterli tarama yapamamışımdır. Mesela bu yazıya dayanan Mısıroğlu ya da GRYT Ansiklopedisi yazarları bu iddianın kaynağını açıklarlarsa aydınlanırız. C. Lord Curzon'un Yahudi olduğu hakkındaki bir bilgiye de hiçbir kaynakta rastlamadım. Dipnot. David Walder, yalnız Hindistan İşleri Bakanı Montagu ile Hindistan Genel Valisi Rufus Isaacs'ın Yahudi olduğunu açıklıyor ve bu iki insanın güçlü bir ortaklık meydana getirdiklerini, kendi ırkları ve dinleri dolayısıyla Hindistan'daki ırk ve din sorunlarına, aralarında Lord Curzon'un da bulunduğu diğer meslektaşlarından farklı yaklaştıklarını yazıyor. Çanakkale olayı sayfa 140. Sanıyorum ki bu ifade ile Curzon'un Yahudi olmadığını yeterli açıklıkla belirtmektedir. D. Üstelik 1919 başında henüz geleceği belirleyecek hiçbir ipucu bulunmuyor. Ne Galip devletlerin Türkiye hakkındaki kararları netleşmiş, ne Yunanlılar İzmir'e çıkmış, ne milli mücadele başlamış, ne Mustafa Kemal tarih sahnesinde belirmiş, ne TBMM'ye hükümeti kurulmuş, ne de saltanat ve hilafet sarsılmış. Osmanlı Devleti bütün kurumlarıyla ayakta duruyor. Ama iddiacılar Hayim Naum'u, Amerikalılar ve Lord Curzon ancak 5 yıl sonra olacak bir olayı dikkate alarak pazarlık yaptırıyorlar. Besbelli ki yazı geçmişi yeniden kurgulanarak ve bir gerçeği oturtmaya özen bile gösterilmeden yazılmıştır. Açıkçası uydurmadır. Yazının devamını edebiyat tarihçisi A. Kabaklı'dan dinleyelim. Kabakçı şöyle diyor. Büyük Doğu aynı sayısında şunları da eklemektedir. İngiliz Murahhas Heyeti Reisi, yani Delegeler Kurulu Başkanı Lord Curzon, nihayet en manidar, yani anlamlı sözünü söyledi. Dedi ki, Türkiye İslami alakasını ve İslam'ı temsil rolünü kendi eliyle çözer ve atarsa bizim de hülus, yani iyi niyet birliği etmiş olur. Hristiyan dünyasının hürmet ve minnetini de kazanmış olur. Biz de kendisine dilediğini veririz. Büyük Doğu nihai vesika, yani son belge başlığıyla sözü şu sonuca bağlamaktadır. Lozan Muahedesi'nden sonra İngiltere Avam Kamarası'nda Türklerin istiklalini niçin tanıdınız diye yükselen itirazlar Lord Curzon'un verdiği cevap. İşte asıl bundan sonradır ki Türkler bir daha eski savlet ve şevketlerine kavuşamayacaklardır. Zira biz onları maneviyat ve ruh cephelerinden öldürmüş bulunuyoruz. Kabaklı aktarmayı şöyle bitiriyor. Büyük Doğu'nun ve bazı başka kitapların bu bakışları için açık belge ve kaynaklar verilmemiştir. Ancak tahminler söz konusudur. Temellerin Duruşması sayfa 155-156. A. Yakıştırmaya göre bu olay 1918 sonu ile 1919 başında geçiyor. O tarihte Dışişleri Bakanı Lord Curzon değil, Lord Balfour'du. Üstelik Lord Curzon ancak 4 yıl sonra Lozan'da başlayacak olan konferansta İngiliz Murahhas Heyeti Reisi olacaktır. B. Büyük Doğu yazarı Lord Curzon'un Hayim Naum Efendi'ye söylediğini iddia ettiği sözü hangi kaynaktan almış ya da kimden duymuş onu açıklamıyor. Öyleyse neye dayanarak bu iddiayı ileri sürüyor? C. Lord Curzon'un avam kamerasına söylediği iddia edilen söz ise bütünüyle uydurmadır. Bu söze sahip çıkanlar bu sözlerin söylendiğini kanıtlamak durumundadırlar. D. Ahmet Kabaklı hiçbir belge ve kaynağa dayanmayan bu iddiayı tahmin diye niteliyor. Buna tahmin mi denir yoksa masal mı? E. Kabaklı daha sonra da şöyle yazıyor. Bu konudaki kanıtların en kuvvetlisi bir gözlemci olarak Rıza Nur'un yazdıkları ile Rauf Bey'in Kandemir'e anlattıklarıdır. Çünkü Rauf Bey o zaman başbakan bulunuyordu. Gizli pazarlıkların içinde olmasa bile bir takım bilgi ve sezişleri olduğu kesindir. Oysa Rıza Nur hilafetin ılgası ile ilgili olarak gizli pazarlık yapıldığı hakkında tek kelime bile yazmamıştır. Rauf Orbay'ın gerçek anılarında da böyle bir iddia kesinlikle yer almıyor. Dipnot: söz konusu iddia F. Kandemir'in Rauf Orbay'ın ölümünden 1964 sonra yayımladığı 1965 kitapta geçmektedir. Hatıraları ve söyleyemedikleriyle Rauf Orbay sayfa 96-97. Güya Rauf Bey bu görüşünü bir gün F. Kandemir'e anlatmış, o da sonra yazmak üzere not almış. Hiçbir sayıcı, tarihçi aslı varken anı sahibinin ölümünden sonra bir başkası tarafından yazılmış bir anı kitabına dayanmaz, tersine kuşkuyla bakar. Orbay'ın gerçek anlamdaki üslup, ağırbaşlılık ve özen nerede, Kandemir'inki nerede? Öz ve biçim açısından aralarında çok büyük farklar var. Ama Kabaklı başbakan olarak bir takım bilgi ve sezişleri olduğu kesindir diyerek bu şüpheli ifadeyi destekliyor. İkinci Adam Masalı adlı kitabı Kandemir'e hiç olmazsa bu konuda güvenmemek için yeterli bir sebeptir. 1968. K. Mısıroğlu da bu gayipten alınmış bilgileri kaynağını belirtmeksizin biraz daha şişirerek şöyle aktarıyor. Gafil veya suç ortağı idareciler tarafından Hayim Naum Efendi, 1919 yılında Türkiye için faaliyet göstermek üzere kuzuyu kurda teslim etmek kabiliğinden resmen Amerika'ya gönderilmişti. Hilafetin ilgasını temin etmek için Amerikan Yahudileriyle mutabık kalan Hayim Naum Efendi, 8 Mart 1919'da İstanbul'a dönüşünde şu sahte beyanatı vermişti. Beyanat konumuzu ilgilendirmediğinden buraya almadım. Lozan 1. sayfa 266, dipnot no 256. Amerika'ya gidemediğine göre Amerikan Yahudiler ile görüşüp hilafetin ilgasını sağlamak için onlarla nasıl anlaşmış? Dipnot: herhalde dikkatinizi çekmiştir. Bu yazara göre General Allenby, Lord Curzon filan Yahudi. Galiba Vahidettin hariç herkes İngiliz ajanı. Bu iddialara Abdurrahman Dilipak'la durup dururken laf arasına sıkıştırıp Kurtuluş Savaşı sırasında bir Batılı dergide çıkan şu dedikoduyu da aktarıyor.